Ayrım 41. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 367. Cemile Hanım ertesi sabah kocasını işe yollamasından en az bir saat sonra 5. kata çıkıp da dairede gene en ufak bir yaşam belirtisi bulamayınca kaygı ve öfkeyle titredi. "Gene çok içirdiler herife," diye söylendi. Usulca yatak odasının kapısını aralayıp baktı. Yusuf Aksu, yorganı yerde, bacakları karnına doğru çekilmiş, ağzı açık uyuyor, arada bir inleme ile horlama arası bir tuhaf ses çıkarıyordu. Yüzü daha da incelmiş, sararmış ve donuklaşmış gibiydi. Odaya ağır bir koku yayılmıştı. "Gene çok içirmişler," diye söylendi. "Bu gidişle fazla yaşamaz bu adam. Bir oğlan kucaklayamadan ölüp gidecek." Usulca kapattı kapıyı, kendi dairesine döndü. Kapıyı kapattıktan sonra öylece dikilip kaldı bir süre. İçine taş gibi bir sıkıntı çöktü, gittikçe de ağırlaştı. Anahtar demetini ve kasetçalarını alarak 3. ve 2. kattaki dairelerini dolaştı. Her birinde 5'er 10'ar dakika oyalandı. Kimi zaman bir koltuğa oturup ayaklarını önüne uzattı. Kimi zaman bir bez bulup masaların sehpaların tozunu aldı. Kimi zaman kasetçalarını açıp türkü dinledi. Ama her zamankinin tersine içindeki sıkıntı azalacak yerde artıyordu. Durumunu açıklamak ister gibi "Salak bayram ateşle oynuyor," diye söylendi. Bu adamın başına bir şey gelirse ortada kalacak, hiç düşünmüyor. Düşüncesinden kendisi de utanmış gibi başını önüne eğdi. Umursadığı bile yok, bir de fiyakasına düştü, karı gibi koku sürüyor, diye söylendi. Birden kalktı koltuğundan, dosdoğru Yusuf Aksu'nun dairesine gitti. Her şey sabahki gibiydi, koca dairede sinek bile uçmuyordu. Bir kez daha yatak odasının kapısını araladı. Yusuf Aksu aynı biçimde uyuyordu. "Allah Allah, gün öğlen oldu, herif hala horluyor. Bir de buna kitap yazdıracaklar," diye geçirdi içinden. Sonra birdenbire gelen bir esinle yatağın başına gidip Yusuf Aksu'yu var gücüyle sarsmaya başladı. Uyandırdıktan sonra da bir güzel payladı onu. "Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Uyma şu yarım akıllılara, yoksa ölüp gideceksin," dedi. Uzun uzun Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'yı ve Bayram Beyaz'ı çekiştirdi. Özellikle Bayram Beyaz'dan, son günlerde çok değişmesinden, bıyığını kestirip karı gibi kokular sürmesinden yakındı. Bu işin içinde bir kadın bulunmasından kuşkulandığını söyledi. "Erkektir, yapacak elbet ama karı için bıyık kesilmez," dedi. Konu kadından açılınca da değişmez izleyine bir kez daha döndü. "Hep söyledim, gene de söylerim. Sana bir kadın gerek hoca, seni çekip çevirecek bir kadın. Bayrama soruyorum, gittiğiniz yerlerde çok da kadın oluyormuş. Şöyle gönlüne göre, şöyle eli yüzü düzgün bir kadın bulamıyor musun? Yatağını dolduracak bir kadın," dedi. Yusuf Aksu yatağında doğrulmuş, sırtını duvara verip oturmuş, hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Bu soru üzerine ilk kez gülümser gibi oldu. Cemile'nin soruyu yinelemesi üzerine de, "Kim bilir, belki de bulmuşumdur," dedi. Cemile Hanım'ın gözleri parladı o zaman. "Hoca, ne diyorsun, buldun mu gerçekten?" diye sordu. Yusuf Aksu gene gülümsedi. "Öyle bir şey demedim, belki de bulmuşumdur dedim," dedi. Bu yanıt Cemile Hanım'a fazlasıyla karışık geldi ama o kesin bir hayır içermediğinin de ayrımındaydı. Hemen o akşam haberi Bayram Beyaz'a yetiştirdi. "Yok canım, sen düş görüyorsun. Hocanın kadınlara alıcı gözle baktığı yok. En güzel kadınların yanında bile sıkılıyor," dedi. Gene de karısının sözlerini Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile Firuz Polat'a aktarmaktan kendini alamadı. Onlar da kendisi gibi "Cemile Hanım düş görmüş olmalı," dediler. Bununla birlikte birkaç hafta sonra bir başka bankanın şöleninde Yusuf Aksu'nun yaptığı ilk şeyin fazla belli etmemeye çalışarak ama belirli bir sıraya göre, yani yöntemli bir biçimde çevresindeki kadınları gözden geçirdiğini, daha sonra da salona yeni bir kadın girdiği zaman tepeden tırnağa süzdüğünü saptadılar. Bir sonraki çağrıda da aynı şeyler oldu. Dördüncü çağrıdan sonra ise konuyu hiç açmamış olduğu biri, Zeynel Duman, açtı kendisine. ''Bana öyle geliyor ki hoca hep birini arıyor, bir kadını arıyor. Kimi sen biliyor musun? Eski bir sevgiliyi, bir gençlik aşkını mı, yoksa sevgili olacak birini mi?'' diye sordu. Bayram Beyaz aynı izlenimi kendisinin de edindiğini ama kimi aradığı konusunda hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Değişik varsayımlara daldılar, aşk öyküleri uydurdular ama bilinmeyen kadın hepsinde de bilinmeyen kadın niteliğini sürdürdü. Zeynel Duman yemeğin sonunda Yusuf Aksu'nun koluna girerek bir kenara çekti onu. ''Hocam, bu akşam hep size baktım. Bana öyle geliyor ki siz birini arıyorsunuz.'' dedi. ''Evet, doğru, birini arıyorum.'' dedi Yusuf Aksu. Zeynel Duman'ın gözleri parladı. ''Peki kimi?'' diye sordu. Yusuf Aksu gülümsedi. ''Ben de bilmiyorum ama görür görmez tanıyacağımdan kuşkum yok.'' diye yanıtladı. ''Yani bu aradığınız kişi daha önce gördüğünüz biri mi?'' ''Onu da bilmiyorum ama öyle sanıyorum.'' dedi Yusuf Aksu. Zeynel Duman onun büyük bir olasılıkla eski bir sevgiliyi aradığını düşündü, üstelemedi. ''Ancak yalnız çağrıldığımız yerlerde arıyor, böyle de arama olmaz ki.'' diye düşündü. Ne olursa olsun sevgili ya da akraba, dost ya da düşman, Yusuf Aksu'nun bir kadını aradığından yalnız Bayram Beyaz değil, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da, Firuz Polat da, Yüksek Mühendis Mimar Doktor Hulki Kalaç da kuşku duymuyordu artık. Nereye çağrılmış olurlarsa olsunlar, kapıdan girer girmez daha yerine bile oturmadan Yusuf Aksu'nun gözleriyle bilinmedik bir kadını aramaya başladığını görüyorlardı. Nasıl bir kadını, hiçbiri bilmiyordu. Yusuf Aksu onlardan bir adım daha ilerideydi. Kısa saçlar, kara giysi, uzun mu uzun ağızlık, sürmeli gözler hep gözlerinin önündeydi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse onu böyle bir yerde görmüş olmasına karşın yeniden bulacağından pek de umutlu değildi. Çağrıldığı ilk şölendeki insanların yeniden bir araya gelmelerini bekleyemezdi. Her yemekte yeni yüzlerle karşılaşmaktaydı. Ama birçok eski yüzü yeniden bulduğunu, hatta yeniden bulunan yüzlerin sayısının her seferinde biraz daha arttığını da görmüyor değildi. Bu nedenle yeni bir çağrı söz konusu olur olmaz, başkalarıyla olduğu gibi onunla da yeniden karşılaşabileceğini düşünüyor, genellikle sıkılmasına karşın şölen günlerini iple çekiyordu. Sonra geldikleri lokantada masaları bir bir gözden geçirip de aradığını bulamayınca bir kez daha belki bir an uyanık bir düş gördüğünü düşünüyordu. Hiç ortada göründüğü yoktu bu kadının, sözünü eden de yoktu. Etseler de bir yararı olmayacaktı, adını bile bilmiyordu. Yeniden karşılaşmaları durumunda öylesine ilginç bulduğu bu yüzü görür görmez tanıyacağından bile kuşkuluydu. Saçları uzamış, giysisi değişmiş, bedeni inceyken kalınlaşmış olabilirdi. Bir kez daha derin derin içini çekiyordu. Bununla birlikte arayışı bir tutkuya dönüştürdüğünü söylemek işi abartmak olurdu. Hiç kuşkusuz Cemile Hanım'ın kafasındaki akça pakça kadından her söz açışında bu uzun ağızlıklı kadın geliyordu usuna. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ya da Yüksek Mühendis Mimar Doktor Hulki Kalaç güzellik sorunlarına daldıkları zaman hemen onu düşünmeye başlıyordu. İlk şölende her şeyin, herkesin resmini çekmiş olan fotoğrafçıların onun tek resmini çekmemiş olmalarına üzülüyordu. Ama ne olursa olsun bu kadını kadınlığından çok varlığı konusundaki kuşkusu ilginç kılıyor, onu içinde büyük bir hayranlık, karşı durulmaz bir istek yarattığı için değil, bu merak nedeniyle düşünüyor, yüzünü, saçlarını, uzun parmaklarının arasındaki uzun ağızlığını, dünyadan tümüyle kopmuş gibi dalgın dalgın sigarasının dumanlarına bakışını gözlerinin önüne getirmeye çalışıyordu. Bu kadının yavaş yavaş bir takanak olmaya başlamasına şaşıyor, Cemile Hanım yüzünden, o karıştırdı kafamı diye söyleniyordu. Nedeni ne olursa olsun bu kadını yeniden görmeyi çok istediği kesindi. Ama kadın bir türlü çıkmıyordu karşısına. Zeynel Duman'ın daha o günlerde söylediği gibi bunun nedeni olsa olsa bu kadının o dönemde Yusuf Aksu'ya şölen düzenleyenlerinkinden ayrı bir çevreden olması olabilirdi. Yusuf Aksu çelişkin bir biçimde solcu ünü yayıldıkça büyük anamalcıların gözdesi durumuna gelmişti. Özellikle son birkaç yılda, hatta son birkaç ayda parlamış iş adamları onun onuruna parlak şölenler düzenleyebilmek için kuyruğa girmişlerdi. Bayram Beyaz'a dil döküyor, araya etkili adamlar koyuyor, ondan kesin bir gün almadıkça yakasını bırakmıyorlardı. Neden? Bir akşam için bile olsa onu aralarına alarak yükselen değer niteliklerini iyice pekiştirmek için mi? Paradan başka şeylere de değer verdiklerini, yalnızca kazanmayı değil harcamayı da bildiklerini dosta düşmana göstermek istediklerinden mi? Çok kolay kazandıkları paraları harcayacak yer bulamadıklarından mı? Her türlü moda gibi bu modaya da uymak gereksinimiyle mi? Yusuf Aksu ile kendileri arasında şu ya da bu yönden bir yakınlık mı buluyorlardı? Bilgisinden mi yoksa parasından mı yararlanmak istiyorlardı? Kestirmek kolay değildi. Hemen her toplantıda önce yemeği düzenlemiş olan kişinin yakınları bir anda çevresini sararak Yusuf Aksu'yu çağrılıların geri yanından yalıtlıyor, onu onur masasında onur yerine oturttuktan sonra sağlığını, çalışmalarını soruyor, garsonun her gelişinde sanki o dünyanın çok dışında ya da çok yukarısındaymış da adamla kendi başına iletişim kuramazmış gibi birkaç kişi birden araya giriyor. Seçkin lokantanın tüm özelliklerini bilen seçkin kişiler olarak en iyi meze ve yemekleri salık veriyor. Hemen arkasından da kendi yaşam deneyimlerinden, uzmanlık alanlarından, kurumlarından, yatırımlarından söz ediyor. Her konuda görüşlerini açıklıyorlardı. Böylece Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bir şölenin sonuna doğru Yusuf Aksu'nun çevresinde toplanan insanların davranışlarını bir süre inceledikten sonra Bayram Beyaz'a doğru eğilerek "Dostum, insanlar iki türe ayrılır. Bizden düşüncemizi soranlar ve bize düşüncelerini açıklayanlar" demişti. İş adamlarının %99'u ikinciler arasında yer alıyor. Kafaları paradan başka bir şeye çalışmıyor ama her şeyi kendilerinin bildiğine inanıyorlar. Bunu göstermek için de hiçbir özveriden kaçınmıyorlar. Gözlem tartışmaya açıktı kuşkusuz. Ama hele o dönemde Yusuf Aksu'ya yaklaşmaya çalışanları göz önüne alınca, ikinci türe girenlerin sayısının ötekilerden kat kat fazla olduğu kesindi. Üstelik bu amaçla koşulları zorluyor, amaçlarına ulaştıktan sonra da günlerce başarılarıyla övünüyor. "Bunu Yusuf Aksu'ya da söyledim ya da Yusuf Aksu'ya aynen böyle dedim" diye yineleyip duruyorlardı genellikle. Sanki Yusuf Aksu'ya düşüncesini söylemiş olmak o düşünceye tartışılmaz bir geçerlilik kazandırıyordu. Yusuf Aksu'yu Yusuf Aksu yaptığı varsayılan düşüncelere gelince hiçbirinin umurunda değildi. Kuramını öğreneceklerdi de ne olacaktı? İşleri daha iyi mi gidecekti? Çok zengin ve çok bilgili olması yetiyordu onlara. Ne olursa olsun hala karşısına çıkmadığına göre Yusuf Aksu'nun karşılaşmayı çok istediği kadının iş adamlarının dünyasının dışında yaşadığı anlaşılmaktaydı. Oysa Zeynel Duman'ın söylediği gibi kimi iş adamlarının kendisiyle iyi kötü bir iletişim kurabileceğini umdukları bir iki hekim, bir iki gazeteci yazar, gazeteci romancı, gazeteci şair çağırdıkları da olmuyor değildi. Hatta Kayserili büyük tekstil üreticisi Şakir Bahçeli, Bayram Beyaz'dan mutlu haberi alır almaz, öteki iş adamlarından farklı olarak çok ünlü bir otelde doğrudan yemek salonuna konuklar arasına almadan önce daha küçük bir salonda ailesiyle tanıştırdı onu. 88'lik babasından 11 aylık torununa, amca, dayı, hala ve teyze çocuklarına kadar tüm ailenin bulunmasında dayatmış olduğundan, burası da büyük yemek salonu kadar kalabalıktı. Zeynel Duman'ın hesabına göre Yusuf Aksu, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat, Bayram Beyaz ve kendisiyle salona girdikten sonra tam 73 el sıktı. Ancak Şakir Bahçeli, her şeyin hızlı ve düzenli olmasını sevdiğinden el sıkışıp tanışma bölümü 30 dakikayı aşmadı. Sonra kolundan tutup "Buyurun hocam" diyerek baş köşeye getirdi onu. Deri kaplama bir kanepeye oturttu, kendisi de yanına yerleşti. Ailenin öteki üyeleri, yaşlarına ve yakınlık derecelerine göre çevredeki koltuklara yerleşirken, Yusuf Aksu hemen yanı başında, sırtında kırışıksız ve yepyeni bir lacivert takım, boynunda beyaz gömleğinin üzerinde kırmızı bir kravat, elinde bastonu, ak saçlı ve çok uzun boylu bir adamın öylece dikildiğini ayrımsadı. Hemen ayağa kalktı, yüzünün çok derin kırışıklarla dolu, gözlerinin de kör olduğunu gördü, tepeden tırnağa titredi. "Babamı tanıyorsun hocam, otur" dedi Şakir Bahçeli, sonra daha yüksek sesle "Baba sen de otur" diye ekledi. Yaşlı adam gözleri her şeyi pırıl pırıl görüyormuş gibi güvenle divanın öbür köşesine oturdu. Yusuf Aksu'ya kendisine doğru yaklaşmasını söyledi. İsteği yerine getirilince gerçekten görüyormuş gibi güvenle iki eliyle birden yüzüne, alnına, burnuna, çenesine dokundu ağır ağır, tuhaf bir biçimde gülümsedi. "Seni sevdim, çok iyi adamsın, kalbin temiz, mekanın cennet" dedi. Ellerini avuçlarına alıp öyle gülümsedi gene, sonra yalnızca dudakları kıpırdadı bir süre, sonra soluğunu Yusuf Aksu'nun yüzüne üfledi, ellerini bırakıp arkasına yaslandı. "Ne yaptınız ki böyle?" diye sordu Yusuf Aksu. Böyle bir edimle ilk kez karşılaşıyordu. "Sana okudum" dedi yaşlı adam. "Ne okudunuz?" "Dua okudum." "Ne duası?" "Selaten tuncina, hem sana hem ölmüşlerine. Çok keskin duadır." "Teşekkür ederim" dedi Yusuf Aksu, söyleyecek başka bir şey bulamadı. Şakir Bahçeli, yüzünde alaylı bir gülümseme konuğuna göz kırptı. "Selaten tuncina, babamın bildiği tek dua. Çocukken büyük annesinden öğrenmiş" dedi. "Başka dua bilmez ama tek bir dua ile hepimizin, şurada gördüğün herkesin işini yoluna koyar. Tanrı ondan razı olsun, ne diyelim?" Yaşlı adamın yüzündeki kırışıklar derinleşiverdi birden, eli içgüdüyle bastonuna gitti. "Yani benim dualarımla adam olmadın mı?" diye gürledi. "Bunu mu söylüyorsun?" Şakir Bahçeli de en az babası kadar iri bir adamdı. Kendisine bakanları korkutmak istercesine kaşlarını çatarak düşündü bir süre. Sonra birden ellerini Yusuf Aksu'ya doğru uzattı. "Hocam şu ellere bak" dedi. Durup bakmaya değecek kadar kocamandı elleri. Parmaklarının üstünde kaşları gibi kalın ve sık kara kıllar vardı. Her şey bu ellerden çıktı. 5 fabrikayı bu eller kurdu. Bu ellerin anası babası yoktu diye sürdürdü. Divanın öbür yanında oturan babasını gösterdi. "Ben sıfırdan başladım. Ne önümde bir desteğim vardı ne arkamda. İşte babam görüyorsun anadan doğma kör. Bir de bakım ister" diye ekledi. Yaşlı adam uyukluyordu, birden başını kaldırdı. "Bu adam böyledir işte" dedi. "Boş boş övünür durmadan. Ben akşam sabah Tanrı'ya yalvarmasam kıçının üstünde otururdu şimdi. Elleriymiş. Körlerin de eli var. Seni hacca ben gönderdim, yanına da adam kattım. Alnımda yazılı olmasa senin paran ne işe yarardı? Her şey alnımızda yazılıysa senin dualarına ne gerek var? O başka, bu başka." Şakir Bahçeli gevrek gevrek güldü. "İşte bizim peder böyledir hocam, konuşura konuşur. Biz kıçımız terliye terliye çalışıp didiniriz. O oturduğu yerde doğuştan kör gözleriyle, Selahattin Tuncina'sıyla her işi kotardığını söyler, bizi hep borçlu çıkarır. Hocam siz ne diyorsunuz bu işe?" Yusuf Aksu baba ile oğul arasında hiç sesini çıkarmadan oturuyordu. Söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Şakir Bahçeli elinden tutup kaldırdı. "Hocam gel, seninle bir konuşacağım var," dedi. 40 yıllık arkadaşıymış gibi koluna girerek sağ yanda bir kapıdan büyük bir odaya soktu onu. Burada büyükler gibi lacivert bir takım giymiş, beyaz gömlekli, lacivert kelebek kravatlı, 8-10 yaşlarında bir çocuk bir yandan fanatik okuyor, bir yandan Coca-Cola içiyordu, istifini bile bozmadı. "Bu Fatih Bahçeli, benim veliaht, hepsinin en akıllısıdır," dedi Şakir Bahçeli. "Fatih gel, hocaların hocasının elini öp." Çocuk kalktı, yasak savarcasına Yusuf Aksu'nun elini öptü. Sonra dönüp yerine oturdu, gazetesine daldı. "Hocaya söyle bakalım, büyüyünce ne olacaksın?" dedi Şakir Bahçeli. Çocuk başını bile kaldırmadı. "Kaleci," dedi yalnızca. "Nerenin kalecisi?" "Fener'in." "Fenerbahçe'nin," diye tamamladı Şakir Bahçeli. "Olur mu olur. Öyle akıllı ki her işi başarır. Bu arada holdingi de tıkır tıkır yürütür." Yusuf Aksu'nun koluna girerek birkaç adım yürüttü. "Buyur hocam," deyip bir koltuğa oturttu. Kendisi de karşısına yerleşti. "Hocam, sizi yormamak için hemen konuya gireyim. Biti kanlanan herkes bir müze açıyor. Ben de bir müze açmak istiyorum," diye sürdürdü. "Nasıl bir müze?" diye sordu Yusuf Aksu. "Ailemizin şanına yakışacak bir müze hocam. Bir para müzesi," dedi Şakir Bahçeli. "Bilgisayarlı bir para müzesi. Dünyanın gelmiş geçmiş bütün paraları bulunacak içinde. Vatandaş görsün. Görsün de bize dua etsin." Yusuf Aksu adamın bir yüreklendirme beklediğini düşündü. "İyi düşünmüşsünüz, hayırlı olsun," dedi. Şakir Bahçeli koltuğunu iyice onunkine yaklaştırdı. Ellerini tutup avuçlarına aldı, daha da yaklaştı. "Hocam, ben bu müzeyi senin kurmanı istiyorum," dedi fısıldar gibi. "Para hiç önemli değil, ne kadar istersen." "Ne demiş koca Yunus?" "Bana bir harf öğretenin elini öperim, tamam mı hocam?" Yusuf Aksu kendisine kötü bir öneride bulunmuş gibi kızardı. "Ben bu işlerden anlamam," diye kekeledi. "Yaşamım boyunca hiç müze görmedim." Şakir Bahçeli koltuğuna yaslandı, bir süre inanmamış ya da aldatılmış gibi konuğunun yüzüne baktı. "Anladım, istemiyorsun. Ben de dayatmayacağım," dedi. "Ama kurdeleyi sana kestireceğim. Cumhurbaşkanına, başbakana değil, sana. Neden dersen, ben halkın içinden geldim." Gözlerini konuğunun gözlerine dikip bekledi. Yanıt gelmeyince ayağa kalktı. "Her neyse, geç oldu. Millet bizi bekliyor. Hadi gidelim," diye ekledi. 41. ayrımın sonu. Sayfa 376.